bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Modern Türk Edebiyatı'nın ana çizgileri 1860-1923. Kenan Akyüz, İnkılap Kitabevi 5. baskı. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Ön söz. Önce bütün Türk kültürü üzerine ana bilgileri vermek için Batı'da yayımlanmış bir kaynak eserde Philologia Turcica Fundamenta, Fransızca olarak yer almış olan Modern Türk Edebiyatı'nın ana çizgilerinin Türkçe metni aynı yıl Türkiye'de de yayınlanmıştı. Türkoloji Dergisi D.T.C.F. yayını C.2.S.1. Türk Edebiyatı'nın 1860-1923 yılları arasındaki modernleşme ve gelişmesini ana çizgileriyle inceleyen ve aynı yerde ikinci baskısı da 1969 yapılan bu çalışmanın bir derginin sınırlarını çok aştığı için üçüncü baskısı kitap halinde yapılmıştı. 1982'deki dördüncü baskısından sonra şimdi beşinci baskısı yapılmış oluyor. Bu baskının hazırlanması için bir önceki baskı gözden geçirilerek bölümler yeniden düzenlenmiş ve gerekli ilaveler de yapılmıştır. Bu ilaveler genellikle edebi devirlerin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik durumları ile ilgilidir ve devirlerdeki edebi hareketlerin ve ürünlerin hangi şartlar altında ortaya konulmuş olduklarını daha iyi anlatmak maksadını taşımaktadır. İlavelere rağmen kitap hacminin bir önceki baskıdan farklı olamaması ise IBM dizgi sisteminin teknik özelliklerinden ve sayfalardaki satırların sayıca ve genişlikçe artırılmış olmasındandır. K.A. Giriş 1718-1860. Türk Edebiyatı'nın İslam medeniyeti kadrosu içinde doğmuş olan divan edebiyatından sıyrılarak Avrupa'yı bir karaktere bürünmeye başlaması 19. asrın ikinci yarısına rastlar. İslami edebiyatın bütün özelliklerine sahip olabilmek için 11. asırdan 15. asıra kadar uzun bir intibak devresi geçirdikten sonra 19. asrın ortalarına kadar gelişip kökleşerek Türk aydınlarının gözündeki değerini koruyan divan edebiyatı, bu asrın ikinci yarısında yetişen idealist, çok kabiliyetli yazarlarla, şairlerin çok dinamik ve sürekli çabaları ile 40 yıl gibi kısa bir süre içinde yerini hızla batılı bir edebiyata bıraktı. 19. asır sona ererken Türk edebiyatı da Batı edebiyatının hemen bütün türlerinde büyük bir başarıya ulaşmış bulunuyordu. 1839 yılının Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı medeniyetiyle olan münasebetlerinde çok mühim bir yeri vardır. 3 Kasım 1839'da İstanbul'da şimdiki Gülhane Parkı'nda okunduğu için Gülhane Hattı Hümayunu diye de anılan bir ferman, Osmanlı İmparatorluğu'nun üstünlüğünü her alanda artık kesinlikle kabul ettiği, çağdaş Batı medeniyetini örnek almayı bütün ülkeye ve dünyaya resmen ilan ve taahhüt eden ilk yazılı belgedir. Ancak Batı medeniyeti ile temaslar ve değişik alanlara ait tesirler çok daha önce başlamış bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş grafiği 16. asrın sonlarında aşağıya doğru inmeye başlamıştı. 17. asırda gittikçe hızlanan bu iniş Karlofça 1699 ve Pasarofça 1718 antlaşmaları ile en ağır şekilde belgelendikten sonra imparatorluğun yöneticileri o zamana kadar yalnız savaş ve kısmen de ticaret konularının dışında Batılılarla hiçbir temas kurmama alışkanlığını bir kenara bırakmak ve daha çok askeri mağlubiyetlerin önünü alabilmek için onları yakından tanımak ve yararlanmak ihtiyacını duydular ve ilk adımı attılar. Bu ilk adım Osmanlı tarihinde Lale Devri 1718-1730 diye anılan dönemde 15. Louis'nin tahta çıkışını kutlamak için Fransa'ya gönderilen Ekim 1720, 28 Mehmet Çelebi'nin yaptığı ziyarettir. 9 ay kadar süren bu ziyaretin aslında sadece bir protokol ve politika ziyareti olmadığı, uzun süredir imparatorluğu adım adım gerileten Batı üstünlüğünün neden ileri geldiğini ve nasıl bir şey olduğunu anlamak gayesini de taşıdığı, elçimizin İstanbul'a döndükten sonra devlete sunulmak üzere hazırladığı mufassal rapor sefaretname'dan açıkça anlaşılıyor. Gerçekten de Mehmet Çelebi, ziyaretinin siyasi yönünden hiç söz etmediği bu raporunda Fransız medeniyetini oluşturan ve şüphesiz İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi o devir Avrupa'sının ileri ülkelerinde de bulunan kurum ve kuruluşlarından ve değişik yaşayış şeklinden, hastaneler, eczaneler, anatomi laboratuvarları, bal mumundan yapılmış insan ve organ maketleri, nebatat, bahçeleri ve büyük seralar, içlerinde yüzlerce işçi çalışan halı ve ayna imalathaneleri, kışlalar ve yeni usul talimler. Hayal edilemeyecek büyüklükte ve güzellikte saraylar, geniş ve taşla döşenmiş sokaklar, 3-7 katlı taştan evler, nehirlerde gemilerin rahatça yolcu ve yük taşıyabilmesi için yapılan teknik düzenlemeler, hayret ve takdirle dolu olarak bol bol bahseder. Mehmet Çelebi yanında pek beğendiği Fransız bina ve bahçe mimarisine ait planlar da getirir. Bu planlar yetkililerce de beğenilmiş olacak ki, İstanbul'un bazı semtlerinde ve daha çok kağıthanede bu planlara uygun köşkler ve bahçeler yapılır. Devletin acil ihtiyacı olan ordunun modern bir şekilde düzenlenmesi konusuna yardımcı olunması için de yine Fransa'dan askeri uzmanlar getirtilir. Böylece Fransa, Türkiye'nin Batı medeniyetine açılan ilk kapısı olur. Bu kapı 1. Dünya Savaşı 1914-1918'na kadar Batı medeniyeti ile temasımızdaki üstünlüğünü korumakta devam edecektir. Ancak Mehmet Çelebi'nin bu mühim raporu devletçe gereği gibi değerlendirilemedi. Raporun Batı medeniyeti hakkında verdiği mesaj bir bütündü. Gerçi raporda belirtilenler bu medeniyetin sadece gözle görülebilen yanlarıydı. Yani sonuçlardı. Bu sonuçlara götüren olayları görüş, düşünüş ve değerlendirme tarzına, akılcı ve gerçekçi yola dokunulmamıştı. Fakat akıllı ve bilgili her devlet adamı açıkça söylenmese de bu yolu sezebilirdi. Türkiye'nin şanssızlığı böyle yetkililerin bulunmayışından başka, siyasi ve sosyal şartlarında son derece elverişsiz olmasında idi. Çünkü devlet otoritesinin yanında kokuşmuş bir ordunun ve ulema sınıfının süregelen otoriteleri de inkar edilemeyecek büyüklükte idi. Ülke yararına fakat kendi zararlarına olabilecek her yeniliğe karşı derhal birleşip karşı çıkan, yenilikte direnmek isteyenleri gaddarca tasfiyete tereddüt etmeyen bu korkunç güçler aşılmaları hemen hemen imkansız engellerdi. Başlıca bu iki sebepten ülkeye çağdaş Batı medeniyetiyle yapılan bu ilk mühim temasın somut sonuçları, yabancı askerlik uzmanları, matbaacılık ve mimarlık alanları ile kısıtlı kaldı. İlk ikisi şüphesiz gerekli ve yararlı idi. Üçüncüsü ise gereksiz. Ülke biri ötekini kovalayan savaşlardan, yenilgilerden, büyük masraflardan yeni çıkmış ve kendine gelme ve toparlanma ihtiyacındayken, Lale Devri gibi bir sefahat ve israf dönemini daha da gösterişli bir görünüşe sahip kılmaktan başka bir işe yaramayacak yabancı mimari özentisine hiç gerek yoktu. Bu özenti aynı zamanda devleti yönetenlerin çağdaşlaşmayı sadece kabukta sanmalarının da açık bir deliliydi. Bu yanlış anlayışın ve tutumun tabii bir sonucu da kültürel alanda görüldü. 1726'da kurulan ilk resmi tercüme heyeti Mehmet Çelebi'nin ziyaretiyle hazır yol açılmışken, Türkiye'de ihtiyaç duyulan konulara pozitif bilimler ait Batı'nın mühim eserlerini çevirecek bir kadroya sahip kılınacağı yerde tersine asırlardan beri süregelen doğulu eserleri çevirme işini yürütecek bir kadro ile bu eserlerin çevrilmesine devam edildi ve kurulan ilk matbaa 1728'da da bu yoldaki tercümelere öncelik verildi. Pozitif ilimlerle ilgili tercümelerin Türkiye'de bu ilimlerin ilerlemesine olduğu kadar pozitif ve rasyonel düşünüş tarzının yerleşmesine de yardımı olacağı muhakkaktı. Ancak böyle bir sonucun alınabilmesi devleti yönetenlerin de Mehmet Çelebi gibi pozitif düşünüşe yatkın bir zihin yapısına sahip olabilmeleri ile mümkündü. Onlar böyle bir yapıya sahip bulunmadıklarını, ülkenin gerçek ihtiyaçlarını arka plana atıp şahsi zevk ve çıkarlarını ön plana almakla göstermiş oldular. Giriştikleri çılgınca zevk ve israf hayatı, halkın haklı hoşnutsuzluğuna yol açtığı gibi, askeri alanda başlayan batılı düzenlemeden irkilmiş yeniçerilerinde bu hoşnutsuzluğu fırsat bilip, ulema sınıfı ile birleşerek gerçekleştirdikleri kanlı bir isyanla noktalanmış oldu. Ekim 1730. 3. Ahmet'in tahttan indirilmesi ve Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa'nın öldürülmesiyle sonuçlanan bu ayaklanmanın getirdiği maddi kayıplardan biri de, Kağıthane'deki Sadabat mesiresinde yapılmış ve Batı sanatının Türkiye'deki ilk örneklerini oluşturan 120'den fazla köşklerle bahçelerin tamamıyla ve hoyratça tahrip edilmeleri oldu. Amcasının yerine tahta geçen 1. Mahmut 1730-1754 da batılılaşma taraftarıydı. Şahsiyetçe de ondan güçlü ve dikkatliydi. Bir anarşi ocağı olduğunu son olaylarla bir kere daha ispatlamış olan Yeniçeri ordusundan artık ülkeye bir hayır gelemeyeceğini o da açıkça görüyordu. Aslında bir Fransız asilzadesi ve generali iken Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetine giren ve Müslüman olduktan sonra Humbaracı Ahmet Paşa adını alan Comte de Bonneville'in 1675-1747 modern topçuluk hakkındaki büyük yardımları ile ordu yeniden toparlanıp güçlendi. 1. Mahmut devrinde İran, Rusya ve Avusturya'ya karşı kazanılan savaşlar bu güçlenmenin başarılı sonuçları idi. Fakat Ahmet Paşa'nın ölümünden çağdaşlaşmaya karşı olan 3. Osman 1854-1857'in ölümüne kadar geçen 10 yıllık süre içinde ordu bu gücünü tekrar kaybetti ve ancak 3. Mustafa 1757-1774'ün tahta çıkması ile yeniden toparlanmaya başladı. Onun padişahlığı sırasında aslen Macar olan Baron de Tott 1733-1795 adlı bir başka Fransız generalinin büyük yardımları dokundu. Bu arada askeri mühendis yetiştirmek için Mühendishane-i Bahri Hümayun 1773'te açıldı. Fakat Humbaracı Ahmet Paşa'nın ölümüyle Baron de Tott'un hizmete başlaması arasındaki süre içinde ordu bir hayli bozulmuş olacak ki Ruslarla yapılan savaş 1768-1774 bu sefer kaybedildi. 3. Mustafa'nın yerine geçen 1. Abdülhamit 1774-1789 devrinde de askeri alanda kayda değer bir düzelme sağlanamadı. 1730'dan beri devlet çağdaşlaşma konusunda hemen hemen sadece askeri düzenlemelerden ibaret tek bir çizgi üzerinde yürümekteydi. Gerçi bu düzenlemeler devletin hayati ve acil ihtiyacıydı. Buna kimsenin bir diyeceği olamazdı. Ancak çağdaşlaşma olayı bir bütündü ve her şeyden önce bir zihniyet değiştirme olayıydı. Asırlarca alışılmış olan doğulu değer hükümlerini, hayata ve dünyaya bakış tarzını bırakıp, onların batı dünyasındaki karşılıklarını alarak benimsemek gerekmekteydi. Bu da bir plan, bir eğitim, bir zaman ve güçlü yöneticiler meselesiydi. Bu faktörlerin en mühimi şüphesiz sonuncusudur. Planı da eğitimi de düzenleyecek ve zamanı en iyi şekilde değerlendirebilecek olan odur. 3. Selim'in tahta çıkışına kadar geçen 60 yıllık süre içinde diğer 3 faktöre en iyi şekilde sahip çıkabilecek kişilikte güçlü, bilgili ve ordu ulema engelini aşma çaresini bulabilecek yöneticiler yetişmediği için çağdaşlaşma da tek bir çizgi halinde kaldı. Yoksa 60 yıllık bir zaman bu konuda sağlam adımlar atabilmek için az bir süre değildi. Çağdaşlaşma hareketinin bir bütün olduğunu ve onun bir programa bağlanması gerektiğini ilk kavrayan hükümdar 3. Selim 1789-1808 olmuştur. Onun çağdaşlaşma konusundaki büyük arzusunu Avrupa ile temasları çoğaltmadaki çabası da gösterir. Başlıca Avrupa devletlerinde belli işler için gönderilen geçici elçiler yerine ilk defa olarak şimdiki gibi gittikleri ülkelerde birkaç yıl sürekli kalan elçilikler kurması da bu arzusunun açık ifadesidir. Ordunun modernleştirilmesi konusundaki çabası ise daha da büyüktür. Orduya modern teknisyenler yetiştirmek için babası 3. Mustafa'nın kurduğu Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'u tamamlayan Mühendishane-i Berri-i Hümayun Kara Mühendisliği Okulu 1795'nu kurdu. Ayrıca tamamiyle soysuzlaşmış ve bir haydut sürüsü haline gelmiş Yeniçeri ordusunun zamanla yerini alacak ve batılı tarzda yetiştirilecek yeni bir ordu düzenlemeye başladı. Ona mali kaynaklar aradı. Nizam-ı Cedid, Yeni Düzen adı verilen bir ordu, önce İstanbul'da sonra da Anadolu'da kurulmuş ve Napolyon'un Mısır'a saldırısı sırasındaki Akka muhasarasında onun ordusunu perişan etmişti. Yeniçeriler, ileride kendi başlarını da yiyeceği korkusu ile bu orduya diş biliyor ve fırsat kolluyorlardı. Nihayet yeniliğe karşı olan Şeyhülislam Topal Abdullah Efendi ile işbirliği yaparak başlarına geçen aralarındaki Kabakçı Mustafa'nın komutasında ayaklandılar ve 3. Selim'i tahttan indirerek yerine 4. Mustafa'yı geçirdiler. Nizam-ı Cedid'de dağıtıldı. 1807. Böylece ordunun modernleştirilmesinde bir hayli yol alınmışken yine Yeniçeri ulema işbirliği ile bu harekette baltalanmış oldu. Bu kötü sonucun alınmasında çağdaşlaşmaya şuurlu olarak istekli, azimli fakat irade, medeni cesaret, dikkat, ihtiyat, düşmanlarına karşı uyanıklık bakımlarından zayıf olan padişahın bu sanatkar ruhlu, klasik Türk musikisine yeni makamlar kazandıracak kadar büyük bir bestekar olan hükümdarın, çevresinde kuvvetli ve kendi düşüncelerine samimi olarak inançlı bir ekip oluşturamamasının ve olayların üzerine cesaretle ve süratle yürüyememesinin tesiri büyüktür. Tıpkı 1730'daki Patrona Halil darbesi gibi Kabakçı Mustafa darbesi de ani ve kesin karar veremeyen, medeni cesareti az ve derhal olayların üzerine gidemeyen, tereddütler içindeki yöneticilerin gerçekleşmelerine fırsat verdikleri aslında çok basit, derme çatma olarak tertiplenmiş bir olaydı. 4. Mustafa'nın bir yıllık padişahlığından sonra tahta geçen 2. Mahmut 1808-1839, kendisinden önceki hükümdarlara göre olayları takipte ve değerlendirmede en başarılı olandır. Amcası 3. Selim'in çağdaşlaşma konusundaki çabalarını ve bunların başarıya erişememelerinin sebeplerini bilen ve onları gözden uzak tutmayan genç padişah, çok sabırlı, dikkatli ve sert yaratılışı ile amcasından ayrılıyordu. Gerçekten de devletin askeri alanda her gün daha da artan zayıflığının ve itibarsızlığının uzun süreden beri tek ve müzmin kaynağı olan Yeniçeri Ocağı'nı söndürmek için tam 18 yıl sabırla bekleyip en uygun zamanı kollamıştır. Nihayet bu fırsat 1826 yılında geldi. Bu yıl Nizam-ı Cedid gibi batılı düzende eğitim görecek yeni bir ordu kurulmasına karar verildi. Eşkinci, süratli adı verilen böyle bir ordunun kurulacağını duyan Yeniçeriler, derhal isyan bayrağını açarak, adetleri üzere kazanlarını kaldırıp, Aksaray'da kendi kışlalarının da bulunduğu et meydanına koydular. İsyan başlamıştı. Yeni ordunun gavur icadı olduğu iddiasında idiler. Bunun üzerine padişah, devlet adamları ile din adamlarının da katıldığı bir meclis toplayarak ne yapılması gerektiğini sordu. Din adamları Kur'an'dan okudukları bir ayetle asilerin üzerine gidilmesi gerektiğini söylediler. Aynı zamanda peygamberin sancağının da çıkarılması ve halkın asilere karşı bu sancağın altında birleşmesi de teklif edildi. Sancak çıkarıldı ve halk da devlete sadık askerlerle beraber harekete geçti ve asilerin üzerine yüründü. Top atışları arasında meydanda dört bir yandan sıkıştırılan isyancılar neye uğradıklarını şaşırarak kısa sürede bozulup kaçtılar. 15 Haziran 1826. Ardından Yeniçeri Ocağı da kapatıldı. Vaka-ı Hayriye, hayırlı olay adı verilen bu vaka gerçekten de Osmanlı tarihinin en hayırlı olaylarından biriydi. Yeniçeri ordusunun ortadan kaldırılması, onlarla her zaman işbirliği yapan ulema sınıfı ile Bektaşileri de sindirdi. Geleneğe göre Hacı Bektaş Yeniçerilerin piri sayıldığı için Yeniçeriler arasında bu tarikata mensup bulunanlar çoğunlukta oldukları gibi ocağın dışındaki Bektaşiler de Yeniçerilerle çok yakın temasta idiler. Bu sebeple Bektaşi tekkelerinin de büyük bir kısmı kapatıldı ve tarikat devletçe takibe alındı. Devletin içeride ve dışarıdaki itibarını ikide bir uzun süredir zedeleyen fesat ve anarşi mihrakları yok edilmiş, çağdaşlaşmak için hiçbir engel kalmamıştı. Bunun üzerine tam bir rahatlıkla harekete geçilerek batılı teşkilatta ve düzenli talim gören disiplinli yeni bir ordunun kurulmasına başlandı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in Muzaffer Askerleri adı verilen bu ordu için Prusya'dan subaylar getirildi ve talimlere başlandı. Fakat bir savaşta orduyu yönetecek olanlar talim yaptıran küçük rütbeli subaylar değil, yüksek komuta kadrosudur. İşte yeni ordunun kuruluşunda bu kadro ihmal edilmişti. İşte ordunun yüksek komuta mevkilerinde batılı sistemle yetişmiş bir kadronun yokluğu, biraz sonra Ruslarla yapılmış olan savaşta kendisini gösterdi ve yenildik. 1829. Bu durumda askeri alandaki hayati çağdaşlaşma ihtiyacı önceliğini korumakta devam ediyordu. Son yenilgiden sonra 2. Mahmut her alan gibi askerlik alanında da bir bütün olarak ele alınması gerektiğini anlamıştı. Bir ordu sadece askerden, toptan, tüfekten ibaret değildi. çeşitli ihtiyaçları vardı. Bunları birer birer karşılamak lazımdı. Bu düşünceden hareketle savaşta hastalanan veya yaralananların kaybedilmeyip tedavi edilmeleri için askeri doktor ihtiyacını karşılamak üzere bir askeri tıp okulunun açılmasına karar verildi. Bu okulun açılmasından 1827 sonra orduda bol miktarda yabancı subay kullanmak zorunda kalmamak için bir de harp okulu açıldı 1834. Bunlarda öğretim Fransızca olarak yapılıyordu. Ders kitabı olarak da yine Fransızcadan pozitif ilimlerle ilgili birçok eserler çevrildi. Zamanla bunları telif eserler takip etti. Yine yabancı elemanlardan kurtulmak maksadı ile ilk defa Avrupa'nın değişik ülkelerine öğrenciler gönderildi. 1827. Artık yavaş yavaş çağdaşlaşma askerliğin dışındaki alanlara da yayılmaya başladı. Yeni kurulmakta olan ordunun ihtiyaçları arasında da bulunmakla beraber başka yönleri de olan bir konu olarak içine yalnız erkekleri alan ilk nüfus sayımı yapıldı. Aynı yıl halkı devlet işlerinden haberdar etmek maksadıyla ilk gazete çıkarıldı. Takvimi Vekai adını taşıyan ve devlet tarafından çıkarılan bu gazetede devlete ait olarak halkın ilgi duyabileceği basit haberler verilmekteydi. Türkçe ve Fransızca olarak haftada bir çıkıyordu. Okuma yazma seviyesi çok düşük olan halkı kalkındırmak için Rüşdiye isimli okullar açıldı ve ilk öğretim mecburi kılındı. Fakat bu okullar yalnız İstanbul'da açıldığı gibi sayıları da pek azdı. Ayrıca memur yetiştirmek üzere yine ilkokul seviyesinde Mektebi Marif adlı bir okul daha açıldı. Bu arada hükümet yönetimi de batıdaki yönetim tarzına benzetilmeye çalışıldı. Sadrazamın adı başvekile çevrilerek yetkileri daraltıldı. Yine doğrudan doğruya padişah tarafından tayin edilen ve eskiden vezir adını taşıyan hükümet üyelerine nazır ve makamlarına da nezaret, bakanlık denilmeye başlandı. Eskiden padişahın mutlak vekili olan, onun mühürünü taşıyan ve ülkeyi onun adına idare eden sadrazamlar artık sadece nezaretler arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevliydiler. O zamana kadar halktan sağladıkları paralarla geçinen, mahalli ve müstakil birer amir olan valiler de maaşa bağlanarak doğrudan doğruya merkezin emrine girdiler. Daha çok Rumeli'nin değişik yerlerinde mahalli yönetime el koyan ve devlete saygısızlık eden Ayan isimli zorbaların çoğu ortadan kaldırıldı. Şehirlerdeki mahallelerde halkla devlet arasındaki işlerde aracılık yapan ve yol gösteren muhtarlıklar kuruldu. Posta ve karantina daireleri oluşturuldu ve dış seyahatler için pasaport usulü getirildi.